Değerli dinleyiciler, bugün yine sizlerle Mevlana ve Mesnevi ile birlikteyiz. Manalar dünyasında birlikte güzel bir meşguliyette beraber olacağız inşallah. Hatırlarsanız son değerlendirmelerimizde önümüzde artık Mesnevi'nin hikayeleri bulunduğunu ifade etmiştik. Ve padişah ile cariye hikayesinden sözlerimize devam edeceğimizi duyurmuştuk. Bundan önceki beyitlerde Mevlana'nın hangi hissiyatla yaşadığını ve Mesnevi'ye başlarken neleri öncelikle duyurmak arzu ettiğini sizlere sıralamıştık. Elimizden geldiğince hissetmeye ve duygulanmaya da çalışmıştık. Elbette duyarlı ve bilinçli bir şekilde. Yoksa tümüyle duygu seline kapılıp hayatı yaşamak bizi daha çok güç hale de getirebilir. Yalnızlık halinde duygu seline kapılıp birlikte yaşama gereği doğduğunda, günlük hayata döndüğümüzde bilincin daha ön planda olması gerektiğine, zaman zaman belki ufacık olabilir atıflarda da bulunmuştur. Şimdi önümüzdeki hikayede dünya hayatını çeşitli yönleriyle hemen ele almayı da amaçladığı anlaşılan bir hikayede sizlerle beraberiz. Öncelikle hikayenin gidişatı içerisinde Mevlana hangi konulara dikkat çekmiş, önce onları bir sıralamak istiyorum. Burada elbette ki bizim kişisel zaaflarımız, eksiklerimiz tabii ki söz konusu olabilecektir bu tespiti yaparken. Ama galiba şunlar öne çıkmalı diye ben düşündüm. Onları sizlere arz ediyorum. Dünya hayatında her kişinin her şey dilediğince olmaz. Yani bizler düşünür, planlarız, arz edebiliriz. Ama çok şey bizim arz ettiklerimizin, düşündüklerimizin dışında gerçekleşebilir. Bu ihtimal hiçbir zaman göz dışında, düşünce dışında kalmamalı. Hatta genel bir düşünüldüğünde hayatımızın ne kadarı planladığımızı arz ettiğimiz şekilde gelişti diye düşünürsek herhalde bu düşünceyi daha iyi hissederiz. Diğer bir husus olarak Mevlana bu hikaye içerisinde edepli olmaktan, ölçüyü bilmekten söz ediyor ve güzel ikazlar yapıyor bizlere. Üçüncü bir husus olarak aşıklık halinin ne olduğu konusunda yeni bazı açılımlar bize sağlıyor. Ve diğer daha önce konuştuklarımızı ilave edeceğimiz bilgiler var bu beyitlerde. Sonra Mevlana sufi kişi, yani duyarlı kişi hayatın içindedir, yaşadığı günün farkındadır. Bu günü çok değerli ve bir kazançlı geçirmenin endişesi içerisindedir. Bu ifadeyi açıklıyor bizlere. Sonra bir de dünya hayatında gerek dini konularla ilgili, gerekse gönülde taşıdıklarımızla alakalı bir sanki değerlendirme, muhasebe yapar şekliyle bize diyor ki acaba sırlar gizli mi olmalı, açık mı olmalı? Her şeyi açıkça dile getirmeli mi, yoksa kapalı mı kalmalı? Bu gelgit içerisinde bazı değerlendirmeler yapıyor. Gerçekten bu da bizim ihtiyacımız olan bir değerlendirme tarzı. Sonra gerçek vaatler, dostlar tarafından, önderler tarafından, doktorlar tarafından yapılan gerçekçi vaatler insanları neşelendirir. İnsanlara zevk verir. Hayattan tad almaya onları yönlendirir. Dikkat çektiği diğer bir husus, dış güzellikler geçicidir. Dış güzellik solunca sevgiler, ona karşı duyulan sevgiler azalır ve yok olur. Bu hikayenin en başında işaret ettiğim dünya hayatında her şey arzumuz ya beklentimizle gelişmez. Kimi gelişmeyen hadiselerde bizim hiç farkında olmadığımız, sonradan hatta olumlu bir şekilde yorumladığımız, başta itiraz ettiğimiz bir gelişme ama sonrasında gerçekten bu bizim için daha uygunmuş, daha iyiymiş. Allah doğrusunu bilir, takdir-i ilahi böyleymiş, Allah'ın lütfu böyleymiş diye kendimize paylar çıkardığımız olaylar anlamında Hazreti Musa ile Hızır Peygamber'in münasebetine de değinen beyitleri var bu hikaye içerisinde Mevlana'nın. Bu hikaye içerisinde hani bizim işte az önce bahsettiğim bu olay böyle gerçekleşirse iyi olacaktır diye ısrar ettiğimiz, gerçekleşmediğini görmeye başladığımızda da bunun hikmetini henüz kavrayamadığımız sıradaki isyanımıza bir manada işaret eden ve bizi sakinleştiren bazı beyitlerle hikayemize son verecek. Hikayemize hemence dönelim. Hikayemiz sade ve kuru bir şekilde benim anlatacağım şekliyle Mevlana'nın mesnevisinde canlı ve diri ama inşallah bu beyitlerin bahsettiğim konuları içeren beyitlerle teker teker yüz yüze gelirken o canlılığa bir nebze daha yaklaşma başarısını inşallah göstereceğiz. Mevlana bu hikayesine Bişnevi deydustan indastan hot hakikat nakti hali mast an bud şahi der zamani pişezin mulki dünya budeşu hem mulki din. Bu beyitlerle başlıyor. Bu beyitlerde diyor ki Mevlana, ey dostlar dinleyiniz, bu hikaye bizzat bizim gerçek durumumuzu ortaya koymaktadır. Bir zamanlar bundan önce bir padişah vardı. Dünya ve din mülkü de vardı. Yani din ve dünya açısından güçlü bir padişahtı. Hikayemiz şöyle. Erdemli bir padişah yolda bir cariye gördü. Ona tutuldu. Satın alıp kendine eş yaptı. Ancak bir müddet sonra cari hastalandı. Padişah hekimler çağırdı. Onlara ikimizin de canı elimizde dedi. Hekimler kendilerine güvendiler. Ne çare düşündülerse yararlı olmadı fakat. Padişah son derece üzüldü. Çaresiz kalınca camiye koştu. İçten yalvarıp yakardı. Ağlama sırasında uykuya daldı. Rüyasında yaşlı birini gördü. Yaşlı kişi ona, yarın sana yabancı bir hekim gelecek, ona güven bizdendir dedi. Samimi yakarışı ona böyle bir müjde sağladı. Gün oldu, padişahın beklediği bu misafir geldi. Padişah onu büyük saygıyla karşıladı. Durumu anlatıp cariyenin yanına götürdü. Hekim hastayı dikkatle muayene etti, gönül hastalığı olduğunu anladı. Fakat padişaha bir şey söylemedi. Hastayla yalnız kalmak istedi. Bir yandan hastanın nabzını tutarken diğer taraftan hastaya geldiği, dolaştığı yerleri sordu. Şehirleri bir bir sıraladı. Semerkand'ı andığında cariyenin kalp atışları hızlandı. Hekim cariyeyi oyalayıp konuşturdu. Efendilerinden bir kuyumcuya tutkun olduğunu öğrendi. Bu sırrı sakla, sana çare bulacağım dedi. Hekim padişaha gidip durumu anlattı. Çare olarak o kuyumcunun çağrılmasını istedi. Giden elçiler kuyumcuyu vaatlerle inandırıp padişaha getirdiler. Padişah onu izzet ve ikramla karşıladı. Hazineden sorumlu bir kişi yaptı. Hekim padişaha o cariyeyi de bu kuyumcuya vermesini söyledi. Böylece cariye ile kuyumcu buluşur. Buluştular. 6 ay beraber oldular. Cariye sonuçta iyice iyileşti. Hekim bunun üzerine bir şurup hazırladı. Kuyumcuya gizlice içirmeye başladı. Kuyumcu eriyip çirkinleşti. Cariye de bu hali gördükçe sevgisini yitirdi. Kuyumcu öldü. Cariye hastalıktan kurtuldu. Hikayenin örgüsü bu şekilde. Sonuç biraz bizleri üzmüştür belki. Mevlana da buna dikkat çekiyor sonrasında. Her şeyde bir hikmet aramak icap ettiğini de vurgulayarak buradaki maksadın ne olduğunu bize izah ediyor. Bu çözüm şifresini sonraya bırakalım. Mevlana hikayeleri içerisinde vurgulamak istediği mesajı, duyuruyu iletmek için kullandığını ifade ettiğini bizlere bizatihi kendisi söylemektedir. Hikayeden maksat bir hakikati ortaya koymaktır. Yoksa hikayenin kendisi önemli bir unsur taşımamaktır. Yani olay örgüsü ön planda değildir. Bunu bir beytinde şöyle güzelce ifade ediyor ve bizleri rahatlatıyor. Hikaye gerçek mi, yalan mı, İsrailiyat mı, din dışı mı, din içerisinden mi, Anadolu'dan mı, başka medeniyetlerden mi, böyle tartışmalar hiç gerek olmadığını, bunun bir konuyu dile getirmek için vasıta olduğunu ifade etmektedir. İşte o beyti şöyle diyor ki, gerçek yalan ya da gerçek, şu hikayeyi dinleyip işin gerçeğini anlayalım. Hikaye gerçek de olabilir, hikaye yalan da olabilir. Yalan hikaye üzerinden hakikati elde etmek mümkündür bu anlatım tarzıyla ifade diye. Hikaye anlatılmasının amacını gayet açık bir şekilde dile getirmektedir. Önemli olan onda anlatılan özdür, hikmettir, mesajdır. Yoksa kahramanları ve olayın olup olmaması, gerçek olup olmaması hiç bizleri rahatsız etmesin. Bu açıklamaları zaman zaman mesleğinin değişik yerlerinde yapmaktadır. Ve bunları bizler gördükçe amacı ve hedefi daha iyi anlıyoruz. Ve bu beyitler, bu tür izahlar bize aslında edebi açıdan da, şiirdeki mana kurgusu açısından da büyük kazanımlar sağlamaktadır. Evet. Bu hikayeyi anlatırken Mevlana'nın yerleştirdiği mesajlarından ilki şöyle. Çün herid ura ve bur affedersiniz. Çün herid ura ve berhurdar şod an kenizek ez kaza bimar şod. Olayın birinci kırılma noktalarında cariyeyi satın aldı. Onunla birlikte oldu. Birlikte yaşamaya başladılar. Fakat ilahi takdirle o cariye hastalandı. Bu sahneyi şöyle canlandırıyor. İnsanoğlu hep böyle buldukları ve kaybettikleri karşısındaki gelgitleri nasıl yaşar? Ona iki tane güzel örnek veriyor. Diyor ki, an yeki her daştu palan eşne bud. Yaft palan kurk her ra der bud. Birinin eşeği vardı, semeri yoktu. Semeri buldu, eşeğini kurt kaptı. Hayat bu. Bu gelgitler, bu elde edişler, kaybedişler, bir araya getiremeyişler çok garip değil. Bunlar hep olabilen şeyler. İnsanoğlu bu gelgitlerin üzerine çıkmaya gayret edecek demek istiyorum size. İkinci bir örneği de şuydu. Kuze budeş av mi namet bedes. Abraçun yav hut kuze şikes. Testisi vardı, su bulamıyordu. Suyu bulunca testinin kendisi kırıldı. Evet, padişahın tutkun olduğu, aşık olduğu cariyesinin hastalanması halini böyle. Değerli dinleyiciler, bu hususu yine açıklayan birkaç beyit var önümüzde. Bu arada hikayede geçen hekimlerin kendilerine güvenmeleri ve sonuçta da başarısız kalmalarına işaret eden ifadelerden sonra şu açıklamaları yapıyor Mevlana ve önemlidir. Kişi bir işe girişirken gönülden inşallah demeli. Allah dilerse, izin verirse diye bir kayıt koymalı. Bu kayıt koymuş da sözde değildir. Gönülden olmalı. گر خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا بنمودشان عرض بشر. Kibirlerinden Allah izin verirse, dilerse demediler. Allah da onlara beşerin acizliğini gösterdi. Terki istisna muradem gasvetini gasvetist. Ne hemin goften ki ariz havletist. İstisna bırakmamaları gönüllerindeki katılıktandır. Amacım yoksa görünüşteki inşallah demek değildir. Yani kişi dilinde inşallah der ama gönlünde katılık vardır. O inşallah da söylenmemiş gibidir. Yoksa söz canı gönülden olmalı. Hayatın bir parçası haline dönüşmüş olması icap eder. Her davranış içerisindeyken de o ilahi kudretin varlığını hisseder olmalı. Mesela böyle hissediş içerisinde olan birisi Allah izin verirse dememiş olsa bile onu o hal ve tavrıyla söylemiştir anlamında şöylece güzel bir beyit söylüyoruz ya, ifade ediyor. Ey besa naberde istisna ve goft canı u ba can istisna cofni. Dilinde söyleyip gönlünde katılıp bulunanların karşılığında nice şu beyitin anlamı şu, yani söze ben girmemiş olmak için bu ifade yaptım, kusura bakmayın. Nice sözünde istisna getirmeyenin canı, yani Allah izin verirse diye ifade etmeyenin canı, bu istisnanın canı ruhuyla birliktedir, beraberdir. Hissiyat ve davranışıyla onu yaşar haldedir. Ve böylece söylemediği halde o söylenmiştir. Çünkü esas söyleyiş beden hal diliyle davranış özelliğiyle yaşanandır. Bu böyle demek lazım. Neden? Çünkü insanın iradesinin taşıyabileceği kesin olarak dünya hayatına tatbik edebileceği gücü ve kudreti yok. İnsanoğlu yer yer dilediklerini yapar ama belki de çoğu kez dilediklerini yapamaz. Vuku bulan olaylara çözüm sağlayarak hayatını sürdürür. Yoksa nice idealler, nice heyecanlar ilk düşündüğü halde kalmıştır. Mesela ilahi takdir öyle olur ki, Mevlana'nın beytiyle ifade ediyorum, safrayı azaltması için kullanılan bir ilaç, sirkengebin bu ilaç eskide, aksine safrayı artırır. Kabızlığı gidermek için badem yağı kullanılıyor ama takdirle bunun tam tersi olabilir, teklif de olabilir. Aynı şekilde İshal yapması gereken ilaç da tersine teklif doğurur. Bu beyti şöyle çok iyi. Ez heliyle kabz şot it lauk vest av av teşra medet şot hemçün neft. İshal yapan heliyleden ishal kesilir. Teklif olur. İlahi takdirle. Yine bir örnek. Su ise ateşe, neft, petrol gibi yardımcı olur. Dolayısıyla Allah izin verirse demeli. Bunu sadece dilden değil, gönülden demeli. Sadece dilden, gönülden de öte belki hal ve davranış biçimiyle bunu söyler hale gelmeli. Öyle olursa yol açık olur, gönül huzurlu olur. Hikayemizin ilk nüktesini böylece değerlendirmiş olup sözlerimizi bir sonraki sohbetimize bırakıyorum. Gününüz aydın, işleriniz kolay olsun sayın dinleyiciler.